7. kaset 1. yüz sayfa 232. Nasıl hareketleneyim, nasıl? Ne yapayım? Bunun hali çok fena yahu diye düşündü Muhittin. Ama derdini anlayamıyorum. Ağzında belli belirsiz bir öfke birikiyordu. Derdini anlayamıyorum, biraz daha anlat. Söyleyecek başka ne var? Refik biraz düşündü, sonra utanarak, işe de gitmek gelmiyor içimden dedi. Yazıhaneye gitmemeyi düşünüyorum. Ne yapacaksın o zaman? Bilmiyorum. Bunu seninle konuşuruz diye düşünmüştüm. Bak dedi birden Muhittin. Evlisin, bir çocuğun var, mühendissin. Seni fazla sıkıntıya sokan zor bir işin yok. Mutlu bir evde yaşıyorsun. Her şeyin, sevimli bir karın, birkaç arkadaşın, bir çevren, sakin bir günlük hayatın var. Bunları sana hatırlatan ben mi olacaktım? Bütün bunların farkındasın herhalde. Farkındayım dedi Refik. Fazlasıyla farkındayım. Tuhaf, hüzünlü bir gülümseme vardı yüzünde. Bütün işte galiba oradan çıkıyor diye ekleyiverdi. Muhittin ağzındaki öfkenin büyüdüğünü hissetti. Başka? Başka bir şey olmadığına emin misin? Sıkıntın bunlardan mı kaynaklanıyor? Bunlardan biri bozulmuş, başına tatsız bir iş gelmiş olmasın sakın. Hayır, gelmiş olsa söylerdim. Peki babanın ölümü, çocuğunun doğumu, belki bunlar biraz şaşırttı seni. Belki. Peki her şey eskisi gibi olamıyor da ne oluyor? Eskiden yaptığın da şimdi yapamadığın nedir? Eskiden dengem vardı. Galiba Perihan haklı. Sen de aynı şeyi söyledin aşağı yukarı. Dengem kaybolunca eski uyumu bulamaz oldum. Aynı şeyleri, eskiden yaptığım şeyleri yapabiliyorum. Ama dünya ile aramda uyum yok. Bir süre daha devam ederim, sonunda eski yaptıklarımı da şu günlük hayatı da sürdüremez olurum. Vah vah vah dedi Muhittin. Alaycı gözükmekten korktu. Baksana yazıhaneye de gitmek istemiyorsun. Görüyorsun değil mi işte? Mutsuz musun yani? Mutsuzum kardeşim, mutsuzum galiba. Üstelik garip bir şey bu. Kardeşim diyordu ama şimdi bu pek etkilememişti Muhittin'i. Yutmaya çalıştığı öfke gene ağzında birikmişti. Belki bir seyahat etsen iyi gelir. Paran ve vaktin var nasıl olsa. Hayır hayır, bunu hiç düşünmedim değil ama olmaz. Çekinerek ekledi. Ömer'e demir yoluna gideyim mi diye düşünüyorum. Belki o ev size küçük geliyor. Muhittin dudağının kenarındaki gülümsemeyi topladı. Çocuk da var. Perihan'la başka ayrı bir eve taşının. Ne değişecek o zaman? Şarap isteyelim mi? İsteyelim. Belki sıcaklardandır derdin diyeceğim ama Ekim giriyor. Alay mı ediyorsun dedi Refik. Ben mutsuzum diyorum, dengemi kaybettim. Bak dedi birdenbire Muhittin. Bu sefer öfkeyi ağzında kan gibi, zehir gibi biriken öfkeyi yutamayacağını anladı. Senin mutsuz olmaya hiç hakkın yok, anladın mı? Hakkın yok buna. Bak aklıma ne geliyor. 2 yıl önce gene böyle bir Eylül günü sana gelmiştim, sarhoştum. Bana öğüt vermiştin, gururum kırılmıştı. Dur dinle şimdi. Şimdi sıra bende. Evet, mutsuz olmaya hakkın yok. Mutsuzluk şiirle oyalanan o çocukların işi, şairlerin işi, şu balıkçıların, şoförlerin işi. Biz mutsuzluğumuzun tadını çıkarıyoruz. Ne bakıyorsun öyle, saçmalıyor muyum? Peki peki saçmalıyorum ama sen de saçmalıyorsun çünkü hiçbir şey anlayamıyorum. Ben de anlayamıyorum dedi Refik. Muhittin'in öfkesinden korkmuş gibiydi. Söylediklerine şaştım doğrusu. Ben de sana şaştım dedi Muhittin. Öfke hala orada, ağzının içinde cayır cayır yanıyordu. Dün telefonda sesini duyunca şaşırmıştım. Buraya girer girmez yüzünü görünce de şaşırdım. Başına bir tatsızlık, kötü bir şey, bir felaket geldi sanıyordum. Oysa hiçbir şey olmamış. Refik mırıldandı. Ne bekliyordun peki? Hiçbir şeyin yok senin. Gerçekten insanı mutsuz edecek bir şey geldi başına sanıyordum. Ne bileyim, çocuğun hasta, bir başka kadına aşık oldun. Şirketiniz iflas ediyor, karın seni aldattı, böyle bir şey. Ama senin mutsuz olman için gerçek bir bahanen yok. Dün telefondaki ses, bugün gördüğüm surat mutsuz bir insanı hatırlatıyordu. Buna şüphem yok. Ama hayatın dümdüz mutlu bir hayat. rahat, dertsiz, dümdüz bir hayatın var. Bu durumda Muhittin dilinin ucuna gelen şeyi söylememeye karar verdi. Bir süre zorlanarak sustu. Sonra söyledi. Bu durumda ne söyleyeyim? Rahat kıçına batıyor olmalı. Refik'in suratı allak bullak oldu. Demek diyeceğim buydu diye söylendi. Ne yapayım, söyledim. Ama böyle diyeceklerdir sana. Çünkü senin durumundan kimse hoşlanmaz. Herkes ister ki senin gibi insanlar mutlu olsun. Kimse senin durumunu anlamaz. Hem her şeyi var hem şikayetçi. Bu kimsenin anlamayacağı bir şey, kimsenin ilgilenmeyeceği bir hikaye. Sen de ilgilenmediğini mi söylemek istiyorsun? Nasıl söylersin bunu diye bağırdı Muhittin. Ama içten gözükmemekten de korktu. Kaç yıllık arkadaşız. Ama dişe dokunur bir şey de söyleyemedin. Sana gelmeden önce Muhittin şairdir, bir şeyler söyler diye düşünmüştüm. Muhittin çaresizlikle yeni bir şeyler yap diye söylendi. Yapıyorum dedi Refik. Kitap okuyorum. Bugünlerde Rus'u okuyorum. İtiraflar beni etkiledi. Biraz sustu, sonra utanarak söyledi. Hatıra defteri tutuyorum. Muhittin gülmemeye çalıştı. Hatıra defteri diye düşündü. Sonra mutsuzluk sözleri, rayından çıkan hayat, uyum. Ne diyor? Derdini anladım. Evlendi, çocuğu oldu, babası öldü. İhtiyarladığını düşünüyor herhalde. Hayatının boşa gittiğini düşünüyordur. Belki de ihtiyarladığını düşünüyorsundur. Belki. Senin gibi şair olmak isterdim. Kimse seni tutmuyor ki. Haklısın. Muhittin gene duygulandığını fark etti. Refik'e sevgiyle baktı ama bunu bundan sonra kolay kolay yapamayacağını anladı. Aklındaki Refik görüntüsü kirlenmiş, lekelenmişti. Bedelini ödemeden hayatında derinlik arıyor diye düşündü. İçinden onu cezalandırmak geldi. Bak Refik'cim, senin düpedüz için sıkılıyor. Kitaplardan başka oyalanacak şeyler de bulabilirsin. Pul biriktir, satrançla oyalan, poker oynayacak yeni arkadaşlar bul, maça git, fotoğrafçılıkla uğraş, ne bileyim ben, koleksiyonculuk yap, yap işte bir şey. Refik öfkeyle, demek söyleyeceğim bu ha dedi. Pul biriktirmeliymişim. Başka bir sözün yok mu? Yok. Birer şarap daha içelim. Hey kardeş, buraya iki tane daha. 22. Hatıra Defteri 1. 13 Eylül Pazartesi 1937. Dün Beşiktaş'a gittim, Muhittin'i gördüm. Bir meyhanede oturduk, konuştuk. Bana hiçbir şey söyleyemedi. Üstelik üzerinde o alaycı tavır da vardı. Onunla konuştuktan sonra günlük hayat bana yasak bir şeymiş, her saniye işlenen bir günahmış gibi gözükmeye başladı. Bugün yazıhaneye gittim, bütün gün orada oturdum. Akşam evde radyo dinledim. Russo'nun itiraflarını okudum ama umduğum kadar hoşlanmadım. Ne yapayım? Bazen keşke Allah'a inanabilseydim diyorum. Muhittin'in şiirlerini bir daha okudum. Doğrusu fazla bir şey bulamadım. 23 Eylül. Yazıhaneye gittim, sıkıntıyla eve geldim. İtirafları ortasından biraz okudum. Biraz ferahladım ama bunun da tuhaf bir şey olduğunu düşündüm. Yatmak için yukarıya odaya çıkmadan önce gazeteleri karıştırdım, bunları yazıyorum. İsmet Paşa rahatsız olduğu için çekildi, Celal Bayar başbakan. 29 Eylül Perşembe. Bayram. Öğleden sonra Perihan'la Taksim'e kadar yürüdük. Dönüşte kavga etmeye başladık. Benim hep suratımı astığımı, şikayetçi olduğumu ama neden şikayet ettiğimi de açıkça anlatmadığımı söyledi. Sokağın ortasında ağladı. Ona kendisini suçlamadığımı anlatmaya çalıştım ama başarılı olamadım. Bu kavgalarım ve tuhaflıklarımla başka kocalara benzemeyen bir koca olduğumu biliyorum. 7 Kasım. Osman'la yazıhanede şirketin son durumu hakkında konuştuk. Bu yıl geçen yıla oranla karın çok büyük olacağından, yeni depo binasının en kısa zamanda bitmesi gerektiğinden, babamın ölümünden sonra muhasebeci Sadık'ın defterlerde kendi yararına ve şirketin zararına bazı küçük ama dikkatli hatalar yaptığından söz etti. Osman, ihracata da dayanmamız gerektiğini söyledi. Ben de işlerin böyle saat gibi işlemesinin öneminden söz ettim. Belki yazıhaneye artık gelemeyeceğimi çıtlattım ama bir şey anlayamadı. Yazıhanenin girişine ve kendi odasına Osman babamın resimlerini astı. 23 Kasım Çarşamba. Sudan çıkmış balık gibiyim. Böyle yapmam gerektiğini düşünerek kendimi zorlayarak yazıhaneye gidiyorum. Yazıhanede işlere canla başla kendimi veriyorum, kendimi unutuyorum. Ne olduğumu, ne yapmam gerektiğini unutmaya çalışıyorum. Ama vicdanım ya da rahatsızlığım ağır basıyor. Evin içinde de sarhoş gibi geziniyorum. Kitap okumaya çalışıyor, dikkatimi toplayamıyorum. 23 Kasım. Bu vicdan, sorumluluk ve suçluluk duygusuyla herhalde daha çok bir Hristiyana benziyorum. Bazen eski uyumumu bulmak için her şeyi unutmam gerektiğini düşünüyorum. Yazıhaneye gittim, yorgun geldim. Her akşam eve dönerken bu son, artık yarın gitmem diye düşünüyorum. Sabahları da biraz oturur sonra dönerim diye düşünüyorum. Ama evde yapacak bir şey, bağlanacak ve düşünecek bir şey yok. Ben de kendimi ticarete veriyorum. 4 Aralık Cumartesi. Akşam Perihan'la Sait Nedim Bey'i karakolun köşesinde gördük. Köpeğini gezdiriyordu. Bizi görünce biraz sıkıldı galiba. Ayaküstü şundan bundan konuştuk. Yazın verdiği o yemeği, likör içişini düşündüm. Niye biz böyleyiz? Niye onlar öyle de biz böyleyiz? Niye Rousseau ya da Voltaire okumak hoşuma gidiyor da Tevfik Fikret ya da Namık Kemal'den zevk alamıyorum? Neden ben de böyleyim? 13 Aralık Pazartesi. Yazıhaneye gittim. Ömer'den mektup var. Kışı Kemah'ta geçireceğini yazıyor. Evliliği gelecek sonbahara kalmış. Bir tünelde çalışıyormuş, çok yoruluyormuş, dünyayı unutmuşmuş. Oturup Ömer'e cevap yazmaya karar verdim. Ama bir şey yazamadım. İçimden karamsar, kötü şeyler yazmak geliyordu. Mektubu bıraktım. Buraya yazmaya karar verdim. Şimdi çalışma odasında yazıyorum. Çalışma odasını da eski haline soktum. Annem babamın ölümünden sonra bir ara burayı mescide çevirmişti. Şimdi gene her şey yerli yerinde. Akşamları buraya kapanıp binekliyorum. Kağıtlara yazılar yazıyorum, tasarılar yapıyorum. Arada bir kütüphaneden bir kitap çıkarıp okuyorum. Bir Voltaire, Kızıl ve Kara ya da gene bugün biraz okuduğum itirafları okurken karşılaştığım aydınlık ruhu neden kendimde ya da tanıdığım hiçbir insanda, bir Türk yazarında bulamadığımı düşünüyorum. Umutsuz, çirkin, mıymıntı bir halim var. Ama neden Türkiye'de her şey böyle? Her şey, herkes uyuyormuş gibi. Yağmur başladı. 17 Aralık Cuma. Eski dengemi arıyorum. Muhittin eski dengemin beni mutlu ama miskin yaptığını söylemişti. Yazıhanede çok çalışıyorum. 19 Aralık Pazar. Gece yarısı saat 3. Çocuk birdenbire ağlamaya başlayınca Perihan'la uyandık. Perihan onu uyutmaya çalışıyor. Ben buraya indim, uykum kaçtı. Evin içinde pijamalarımla üşüyerek geziniyordum. Sonra elbiselerimi giydim. Aşağıya inip sobaya kömür attım. Buradaki küçük sobayı da yaktım. Bunları yaparken düşünmeye çalıştım. Ama benimkisi düşünmek değil. Aklımda düşünceler yerine görüntüler canlanıyor. Yağmur yağıyor. 2 gündür durmadan yağıyor. Düşüncelerimi yazmak istediğim zaman aklıma bunun gibi şeyler geliyor. Ben şimdi burada oturuyorum, üşüyorum. Yarın yazıhaneye gideceğim. Bu deftere yazdıklarımı okudum. Muhittin'e hatıra defteri tuttuğumu söylediğim zaman az daha gülüyordu. Ona hayatım rayından çıktı da demiştim. Yazın başından beri ne yapıyorum? Yazıhaneye gidip geliyorum. Perihan'la arada bir sinemaya gidiyoruz. Gazeteleri okuyorum. Gazeteleri okurken şöyle düşünüyorum. Acaba burada okuduğum şeyler benim hayatımı hiç etkiler mi? Her sabah gazeteleri hayatımı değiştirecek, etkileyecek yeni bir şeyle karşılaşma umuduyla okuyorum. Belki bir dünya savaşı çıkar diye düşünüyorum ya da başka bir şey. Savaş çıksın istemiyorum. Beklediğim, değiştiremediğim hayatımı değiştirecek bir olay. Hayatımı değiştirecek gücü kendimde bulamıyorum. Zaten bu değişmenin nasıl olması gerektiğini de bilmiyorum. Bildiğim şey bu evdeki ve ticarethanedeki hayatın onurlu bir insana yakışmayan, uyuşuk, kötü, pis, dar kafalılıkla dolu, zavallı bir hayat olduğudur. Muhittin bana mutlu olmam gerektiğini, bende her şeyin olduğunu söylemişti. Haklı. Bunu düşündükçe suratım kızarıyor. Ama sonra eksik olan bir şey var diye düşünüyorum. Buna denge, uyum filan diyordum ama ne olduğunu söyleyemiyorum. Muhittin'in rahat kıçına batıyor deyişini hatırladıkça da sinirim bozuluyor. Burada bunları yazıyor, üşüyor, sabaha kadar hangi kitabı okuyacağımı düşünüyorum. Belki Ömer'e mektup yazarım. 22 Aralık Çarşamba 1937. İki gündür evde yatıyorum, çok fena hastayım. Ateşim var. Pazartesi günü üşüttüm herhalde. Akşam yazıhaneden eve geldim, yattım. Ateşim 39,5'tu. Dün akşam da öyleydi, bu akşam 39 oldu. Gözlerim sulanıyor, başım ağrıyor, öksürüyorum, ölü gibiyim. Perihan hastalık bulaşmasın diye çocuğu alıp Ayşe'nin odasına geçti. Burada Arnavut yatak odasının içinde tek başıma oturuyorum. Bir şey okuyacak halde değilim. İtirafları okuyup kendimi unutmaya çalışıyorum. Ama kendimden başka bir şeyi de düşündürtmüyor bu kitap. Gazeteleri karıştırıyorum. Memlekette de şiddetli bir kış var. Yeni milletvekilleri için adaylar ilan edilmiş. Fırtınadan iki gemi kayıp. Bu haberlerin hepsini en azından 10'ar kere okudum. 21 Aralık Cuma. Hastalık geçmedi, hep aynı ateş. Yatakta yatmaktan sırtım ağrıyor. Bütün gün yaptığım iş gazeteleri okumak, Oblomov gibi miskin miskin yatmak. Voltaire'i, Rousseau'yu, hep aynı şeyleri, gazeteleri okumak. Yattığım yerden, pencerenin dar aralığından gözüken ağaçlara ve gökyüzüne uyuşuk uyuşuk bakmak. Bütün gün yaptığım bunlar. Bu hasta ve zayıf gövdemden, uyuşuk, kararsız, çürüyen ruhumdan utanıyorum. 27 Aralık Pazartesi. Sabah kalktım, ateşime baktım, 38. Oysa hep pazartesi sabahı artık yazıhaneye giderim diye düşünüyordum. Öğleye kadar yatakta yattım, sonra sinirlerim bozuldu. Artık yatakta yatmaya dayanamam diye düşündüm ve kalktım. Sıkı sıkı giyindim, yürüyüşe çıktım. Taşlığa kadar yürüdüm. Soğuk da bir rüzgar esiyordu. Pazartesi sabahının Nişantaşı'nı seyrettim. Bakkallar, manavlar, alışverişe çıkan hanımlar, uşaklar, çocuklar, ağaçlar, tek tük geçen arabalar. Ta Maçka tramvay durağına kadar yürüdüm. Dönüşte tramvaya bindim. Bizim köşede Sait Nedim Bey'in kız kardeşi Güler'i gördüm. Köpeğini gezdiriyordu. Onu görünce suratım biraz biliyorum tuhaflaştı. Endişe, sıkıntı, tedirginlik gibi bir duyguya kapıldım. Böyle şeyleri hesaba katmam çok kötü. Ama suratımda bir haftalık sakal olduğu için de sıkıntılıydım. Bana sakal mı bırakıyorsunuz diye sordu. Allah'ım ne saçmalıklar. Böyle şeyler niye beni etkiliyor? Ben ne yapıyorum? Ne biçim kişiliğim var? Nerede eski dengem? 29 Çarşamba. Pazartesi akşamı ateşim arttı, 40'a kadar çıktı. Gene yatağa yattım. Doktor İzak geldi. Kötü bir grip geçiriyormuşum. Burada yatakta eli kolu bağlı yatmak felaket. 31 Cuma. Ateşim düşmedi. Yılbaşı akşamı. Aşağıda tombala oynanıyor. Ne uyuyorum ne de bir şey yapabiliyorum. Boş, bomboş, geçmişi ve geleceği olmayan, kişiliksiz bir eşya, bir saksı ya da ne bileyim kapı tokmağı gibi hissediyorum. Evet, ben bir kapı tokmağıyım. 2 Ocak 1938 Pazar. Ateşim düşmedi. Yatıyor, hiçbir şey düşünmek istemiyorum. 17 Ocak. 3 gündür ayaktayım ama yazıhaneye gitmiyorum. Doktor İzak'la görüştüm. Bir hafta 10 gün evde dinlenmenin iyi olacağını söyledi. Sigara içiyorum. Bütün günü çalışma odasında kitap okuyarak geçiriyorum. Bir karış sakalım var. 21 Ocak. Çok sıkı okuyorum. Bazı iktisat ve felsefe kitapları okudum. Gene dönüp dönüp Voltaire'i ve Rousseau'yu okuyorum ama eski heyecanla değil. Bu sabah Ömer'e bir mektup daha yazdım. Önceki mektubuma yazdığı cevapta bana Perihan'la baharda buraya gelin, o olmazsa sen gel diyordu. Bir ara ciddi ciddi bunu düşündüm. Hala düşünüyorum. Böyle bir hava değişikliği bana çok iyi gelecektir biliyorum. Osman da buna benzer bir şeyler söyledi. ama en kısa zamanda yazıhaneye dönmemi istiyor. Bu geçirdiğim, geçirmekte olduğum hastalık belki gripten başka bir şey. Ciğerlerim hala dolu. Öksürürken çıkardığım hırıltı hiç de sağlıklı değil. Perihan işitince yüzünü buruşturuyor. Bir de şunu yazacaktım. Bugünlerde birkaç kere kendimi Güler'i düşünürken yakaladım ve şaşırdım. Ne yaptığını, günlük hayatını, sonra bütün hayatını merak ediyorum. Bir insanın nasıl olduğunu, nasıl düşündüğünü merak etmekten öte bir merak değil bu. Böyle olduğunu kesinlikle bilmeme rağmen nedense buraya bunu yazmak ihtiyacı duydum. Kötü kötü kar yağıyor. 27 Ocak. Ay sonu geldi, hala yazıhaneye gitmedim. Ciğerlerim iyi, sağlığım, neşem yerinde. Bütün gün çalışma odasında, masanın başında okuyorum. Arada bir Perihan'la yürüyüşe çıkıyoruz, sinemaya gidiyoruz. Eski hayatımı sürdürüyorum ama bir büyük eksikle. Yazıhaneye gitmiyorum. Osman ve annem neden gitmediğimi birkaç kere sordular. Sağlığımla, yorgunluğumla ilgili bir şeyler mırıldandım. Şubat'ın ilk haftasında yazıhaneye gitmeye karar verdim. Osman'dan rica etmiştim, istediğim bazı kitapları sahaflardan bulup aldırmıştı. Şimdi heyecanla onları okuyorum. İktisadi devletçilik, inkılap ve teşkilat, devlet ve fert, vergi siyaseti. Teşkilat dergilerinin koleksiyonlarını aldırdım. Neşeliyim. Neredeyse eski sağlık ve dengemi bulduğumu söyleyeceğim. Bu deftere de yazmak içimden pek artık gelmiyor. 5 Şubat 1938. Bu yazdıklarımı okudum. Günlük hayatımı doğru yansıtmıyor. Günlük hayatımın çoğu Perihan'la, yeğenlerle, Ayşe ve annemle gevezelikle, küçük basit işlerle geçiyor. Buraya hiç yansımamış. Sonra düşüncelerim, sıkıntılarım, dertlerim de öyle. Çok daha karışık, küçük belki ama can sıkıcı, milyonlarca şey düşünüyorum. Hala yazıhaneye gitmedim. Bu işi tatil sonuna bırakıyorum. Kurban Bayramı'ndan sonra. Bu koca sakalı da o zaman keseceğim. Defter gerçeği yansıtmadığı için artık yazmaktan da vazgeçiyorum. Yazarken zaten hep ikiyüzlülük ediyormuşum gibi bir duyguya kapılıyorum. Bayram için alınan koyunlar arka bahçeye bağlandı, arada bir meğliyorlar, duyuyorum. Bugün Osman'la Nermin kavga ettiler. Evde tatsız bir hava var. Artık yazmamalı, çünkü yeni bir şey yok. 23. Bir bayram daha. Ahçı Nuri de elindeki tabağı dikkatle taşıyordu. Nigan Hanım bakmadı ama görür gibi oldu. Nuri gene parmaklarının ucuna basıyordu. Sofrada hareket, sabırsızlık, bir kıpırdanma vardı. Nuri uzanarak tabağı masanın üzerine koydu. Tabak 2 yıl önce Nigan Hanım'ın büfeden çıkarmaya akıl ettiği yaldızlı servis tabağıydı. Üzerinde gene pilav kuleleri vardı. Kulelerin burçlarındaki bezelyeler de eksik değildi. Cevdet Bey hariç hiç kimse hiçbir şey eksik değildi. Cevdet Bey'in resmi de yemek odasının duvarında asılıydı. Oturma odasına, sedef odasına, çalışma odasına da asılmıştı. Osman yazıhanenin duvarlarına da astığını söylemişti. Nigan Hanım masanın üzerindeki sıcaklığa yüzünü yaklaştırdı. Sofraya konan tabağın, bayramın, hareketin, sağlığın, dikkatle korunması gereken mutluluğun ve aile düzeninin sıcaklığıydı bu. Nigan Hanım kendisiyle birlikte herkesin bunu hissetmesini istiyor, her şeyin tamam olduğuna inanmak istiyor, gözlerini kırpıştıracağı o eksiksiz zamanı arıyor, bunu yaptığının da farkına varıyordu ama karşısında Refik'in o çirkin sakalı vardı. ''Yemeği kim dağıtacak?'' dedi Osman. Sonra sorusuna kendisi cevap vererek kaşıkları karısına uzattı. ''Hadi sen yap.'' Yemeği Nermin dağıtıyordu. Dışarıda soğuk ama kuru ve güneşli bir hava vardı. Şubat'ın ilk haftasıydı. Nigan Hanım oturduğu yerden Nermin'i seyrediyordu. Büyük gelinin yüzünde gururlu, kararlı bir ifade vardı. Biraz da sıkılıyormuş, şikayetçiymiş gibi gözüküyordu. Nermin'le Osman önceki gün kavga etmişlerdi. Nermin'in yanında Lale vardı, 10 yaşındaydı. Onun yanında Cemil vardı, o da 8 yaşındaydı. Onun yanında köşede kimse yoktu. Orada eskiden Cevdet Bey otururdu. Şimdi orada sandalye de yoktu. Eskiden Cevdet Bey'in doldurduğu geniş boşluğun yanında Ayşe vardı. Nigan Hanım gözünün ucuyla Ayşe'nin tabağına aldığı pilava baktı, az buldu ama ses etmedi. Nigan Hanım'ın öteki yanında Perihan vardı. Perihan'ın karşısında Osman oturuyordu. İkisinin arasında da Refik vardı. Refik'in sakalı Nigan Hanım'a çok çirkin gözüküyordu. Refik'in sakalı aklına takıldıkça Nigan Hanım kendi kendine, "Hayır, bir insanı, hele oğlumu, yalnızca sakalı olduğu için çirkin bulamam," diyordu. Paşa babamın evinde adam olan herkesin sakalı vardı. Babamın evinde kırkını bitiren herkes sakal bırakırdı ama o zaman başka zamandı. O insanlar başka insanlardı. Şimdiki zaman başka. Bunu son günlerde hep düşünüyor, evin içinde gezinirken, ikindi çayını içerken, Beyoğlu'na çıkarken, birisine konukluğa giderken, aklına çirkin sakal geldikçe öfkeyle mırıldanıyordu. Şimdi de gene öfkelenmek üzereydi ki bütün bunları hatırladı ve bayram yemeğinin soğuk öfkenin değil, sıcak ve tatlı mutluluğun yeri olduğunu aklından geçirerek sofradaki sessizliği fark etti. Kimse bir şey söylemiyordu. Herkes yemeğine ve kendi dünyasına gömülmüştü. Eskiden rahmetli Cevdet Bey, hain ve kurnaz şakalarıyla bu sessizliği bozar, kimse kendi kendine kalmazdı. Bu görev şimdi Osman'a düşüyordu ama o böyle sorumluluklardan çok başka şeyleri düşünüyordu. "Onun ne düşündüğünü merak ediyorum," diye mırıldandı Nigan Hanım. "Babası gibi geveze değil, babacan hiç değil ve olamayacak. Ne düşündüğünü merak ediyor ve korkuyorum. Çünkü Osman sabah bayram namazına da gitmemişti. Nigan Hanım dindar değildi ama bayram namazına aileden birinin gitmesi iyi bir şeydi. Şeker bayramında gittiği namaza şimdi niye gitmiyordu? Üstelik önceki gün de karısıyla kavga etmişti. Nigan Hanım büyük oğlu hakkında bu endişe verici düşüncelerle oyalandıktan sonra küçük oğlunun daha büyük bir endişe kaynağı olduğunu aklından geçirerek umutsuzluğa kapılır gibi oldu. Hayır, sakal olamazdı onu öfkelendiren. Sakalın arkasında başka bir şey vardı ama şimdi onu araştırmak hoş değildi. Sessizliği bozmak istedi. Lokmasını yuttuktan sonra sordu. "Eti nasıl buldunuz?" Gene sessizlik duyuldu. Sonra da fısıltı gibi bir ses. "Çok yağlı." Ayşe'ydi bu. Her zamanki gibi gene annesinin canını sıkacak bir tatsızlık bulmuştu. Nigan Hanım'ın içinden onu azarlamak geldi ama soruyu soran da kendisiydi. Hem babasının ölümünden sonra ağzını bıçak açmayan şu kızcağıza konuşabilmesi için biraz fırsat vermek de gerekiyordu. Nigan Hanım kızına hiçbir şey söylemedi. Başka kimse de bir şey söylemedi. Gene yalnızca yemeğin, çatal bıçağın ve tabakların gürültüsü duyuluyordu. Neden böyle olduk diye düşündü Nigan Hanım. Cevdet Bey gitti, böyle olduk. Bu cevabı doyurucu bulmadı. Neden böyle sessiz olduk? Neden herkes hep böyle kendi dünyasına çekiliyor? Refik'in suratına bakmadan ama bakmamasına rağmen yavaş yavaş oynayan çeneyle birlikte aşağı yukarı kıpırdanan o kara lekenin sinir bozucu varlığını hissederek düşünüyordu. Niye şu çocuk 40 gündür işe gitmiyor, surat asıyor, yaşamıyor? Sağlığı bozuldu ama iyileşti. Acaba şimdi iyi mi? Ya bayramdan sonra da sakalını kesmez ve yazıhaneye gitmezse? Kendini zorlayarak, "Refik'cim sen iyisin değil mi?" diye sordu. Sonra bunun bayram yemeğinde sorulmayacak bir şey olduğunu düşündü. "İyiyim, iyiyim canım," dedi Refik sert sert. Sakalı aşağı yukarı oynamıştı. Nigan Hanım işe gidecek diye düşündü. Zeytinyağlı ıspanağın gene ağır ağır sofraya yaklaştığını ve kalkan yaldızlı tabağın yerine konduğunu gördü. Tabaklarını değiştirdiler. Meydanı yavaş yavaş dönen bir tramvayın sesini dinlediler. Nigan Hanım gene "hep susuyoruz işte," diye mırıldandı. Sonra belki de sessizliği gerektiğinden fazla önemsediğini düşündü ve kendi düşüncelerine çekildi. Aklından öğleden sonra Cevdet Bey'in mezarına gideceğini, yarın da kardeşlerini göreceğini geçirdi. Her bayram üç kız kardeş rahmetli babalarının konağında buluşurlardı. Bu ziyaretlerde Şükran'la Türkan'ın ailesi de olurdu ama Nigan Hanım Cevdet Bey'i götüremezdi. Cevdet Bey birkaç kere homurdanarak o paşa konağından hoşlanmadığını, konağın da kendisinden hoşlanmadığını söylemişti. Bir bayramda çok içtiği likörden sonra kusmadan önce ben basit bir tüccarım oraya gitmeyeceğim demişti ve Nigan Hanım öğle yemeğinin üzerine kusan, sonra da suçu yediği taze ete atan sarhoş ve tüccar kocasından iğrenerek koşa koşa babasının evine kendi ailesine gitmiş ve ağlamıştı. Bunları düşündüğünü fark edince de sıkıldı ve gene hayatında eğlenceli, heyecanlı bir şeyler olsun istedi. Böyle şeyler olmasın, yalnızca böyle şeylerin, eğlencenin, heyecanın ve mutluluğun beklenişi olsun, buna da razıydı. Belki zamanın tıkır tıkır saat gibi akıtıldığı bu bekleyiş, beklenenin kendisinden de güzeldi. Ama insan hiçbir şey olmadan da bekliyor gibi yapamazdı ki. Şimdi de bekliyordu işte. Susuyor ve birisinin konuşmasını, güzel ve hoş bir şey söylemesini, öyle bir şey yoksa ciddi ve erkekçe bir şey söylemesini ve bir de birazdan Ahçı Nuri'nin getireceği portakallı ekmek kadayıfını bekliyordu. Biraz böyle düşünerek bugün üzerine giydiği elbiseyi giymekle iyi ettiğini, mavi güllü çay takımının bir fincanının da bu sene kırıldığını aklından geçirerek bekledi ve sonra Ahçı Nuri'nin ayak sesleri duyuldu. Tatlıyı görmek için döndü ama Nuri iki tane zarf getirmiş uzatıyordu. Zarflardan birini acele acele açtı. Bu muhasebeci Sadık'tan gelen Türk Hava Kurumu'nun tebrik kartıydı. Okumadan Osman'a uzattı. Öbür zarfı da şu asker yeğenden geldiğini düşünerek açtı okudu. Sevgili yengecim, rahmetli amcamın bana bırakmış olduğunu öğrendiğim parayı bana hala yollamadınız. Ne paradan ne mülkten haber verdiniz. Bu hakkım her zaman bakidir. Bayramınız mübarek olsun. Ellerinizden ve herkesin gözlerinden öperim. Birdenbire öfkelendi. Deli bu çocuk diye düşündü. Geçen şeker bayramında da böyle bir kart atmış, o zaman şaşırmışlardı. Cevdet Bey'in vasiyeti açıktı, yeğenine hiçbir şey bırakmamıştı. Özel kağıtlarında da böyle bir şey yoktu, zaten olamazdı. Gene de Osman Ziya'ya kibar bir mektup yazmış, bu hakkının kaynağını sormuş, tabii o da hiçbir şey gösterememişti. Deli bu çocuk. Bir daha okudu. Geçen mektupta yalnız paradan söz ediyordu. Şimdi bir de mülk çıkarmıştı. Uydurduğu ortadaydı ama bu küstahlığı yapacak cesareti nereden buluyordu? Nigan Hanım zarfı Osman'a uzattı. Sonra mektubu okuyan oğlunun yüzünü inceledi. Osman'ın da öfkelendiğini görünce iştahım kaçıyor diye düşündü. Oysa portakallı kadayıf da sofraya gelmiş duruyordu. Osman mektupları okudu. Sonra beklenildiği gibi onları Refik'e uzatmadı. İki elinin arasına sıkıştırdığı zarfları birdenbire hızla yırttı. Çöpleri yaklaşan Ahçı Nuri'ye verirken şaşırmış dedi. Artık iyice şaşırmış bu herif. Refik, kim diye sordu, Ziya mı? Osman, biti kanlanan her askere bir şey verecek insan olsaydık biz bu şirketi, bu aileyi, bu düzeni zor kurardık dedi. Nigan Hanım oğlunun öfkesinden ve sözlerinden hoşlandı. İstediği güzel söz, istediği mutluluk beklenmedik bir biçimde birdenbire gelivermişti. Huyu suyu ne olursa olsun büyük oğlum şu aileye ve hayata babası kadar bağlı diye düşündü. Sonra Ziya'yı ve bu eve ilk geldikleri günleri düşündü. Evliliklerinin üçüncü senesiydi. Abdülhamit alaşağı edilmişti. Cevdet Bey'in Abdülhamid'e karşı olanlarla da arasının iyi olduğu ortaya çıkmıştı. Bir gün eve hem asker hem siyasetçi biri gelmişti. Yemek yenirken Ziya da köşeye ilişmiş, hep askere bakmış, sonra da asker olmaya karar vermişti. O zaman Nigan Hanım, kendisine hep korkuyla bakan bu çekingen, ürkek çocuk, evde efendi olmayı öğrenemeyen, hep bir hizmetçi, uşak ya da yanaşma gibi, efendilerin dışında kalan ama onları da hep çevreleyen, gurursuz, aşağıdan yukarı bakan bu çocuk evden gidecek diye sevinmişti. Cevdet Bey de galiba sevinmişti. Ama Nigan Hanım şimdi bunları düşünmek istemiyordu. Çünkü o çocuktan, şimdi koskocaman asker olan o çocuktan ve bunları düşünmekten hoşlanmıyordu. Sonra masanın üzerinde portakallı kadayıf hala dokunulmamış duruyordu. Osman yeniden, biti kanlanan her askere bir şey verecek olsaydık dedi. Ama bu sefer yakında bir yerde sözlerini işitebilecek bir başkası varmış gibi sesini kısmıştı. Sonra bir süre sustu. Galiba herkesin dikkatle kendisini dinlediğini, kararlılık ve öfkesini saygıyla karşıladığını anladı ve ekledi. Para kolay kazanılıyor sanıyorlar. Para kazanmak, şu sofraya oturmak, şu evi ayakta tutmak için neler yapıldığını bilmiyorlar. Babasından da kararlı diye düşündü Nigan Hanım. O kadar kararlı ki her şeyi kendisi yapmış gibi heyecanlanıyor. Ama kapansın artık bu tatsız konu. Osman gene, paranın nasıl kazanıldığını kimse bilmiyor dedi. Sonra birden Refik'e dönerek, bayramdan sonra geliyorsun yazıhaneye değil mi dedi. Refik şaşırdı. Evet geliyorum geliyorum diye homurdandı. Nigan Hanım bu konuda tatlıya bağlandığı için sevindi. Bir şey daha vardı ki şimdi söylemenin tam sırasıydı. Düşündü, vakit geçirmeden söyledi. Öğleden sonra babanın mezarına gitmeden bir de şu sakalını kesiversen dedi. En tatlı, en anaç sesiyle söylemişti bunu. Şu sakalını kesiversen olmaz mı Refik'cim? Refik buz gibi, keseceğim dedi. Tamam diye düşündü Nigan Hanım. Artık her şey tamam. Tatlı da bizi bekliyor. Tatlıya niye başlamıyoruz? Tatlıyı yemeğe koyuldular ama Nigan Hanım gene bir şeyin eksik olduğunu düşündü. Bu Cevdet Bey değildi, bunu biliyordu ama ne olduğunu bilmiyordu. Rahmetli annesinin dediği gibi, Nigan kızım canım bir şey yemek istiyor ama nedir bilmiyorum. Nigan Hanım neyin eksik olduğunu bilmiyor, tatlısının tadını çıkarmak istiyor ama gene can sıkıcı şeyler aklına geliyordu. Sonra durdu ve hep aynı şeyleri düşündüğünü aklından geçirdi. Sofradakilere teker teker baktı. İyi kötü bir bayram yemeğiydi işte, sonuna gelmişlerdi. Öğleden sonra Cevdet Bey'i ziyaret edeceklerdi, birazdan kahve içeceklerdi. Ama bu sessizlik diye düşündü. Herkes kendi kendine, bu kötü sessizlik. Birden cılız bir çığlık duydu. Emine Hanım koşa koşa içeri girdi. Çocuğun yukarıda ağladığını, bir türlü susturamadığını söyledi. Perihan özür dileyerek sofradan kalktı ama suratını asmıştı. Galiba bir çocuğu olduğu için, bu bayram yemeğinden aldığı tadı bozduğu için surat asmaya hakkı olduğunu düşünüyordu. Nigan Hanım, benim 3 çocuğum var ama hiçbir zaman böyle haklar iddia etmedim diye mırıldandı. Sonra tatlı bitti. Herkes teker teker ve birbiriyle ilgisiz ve birbirinden kopuk masadan ayrıldı. Sessizlik kimsenin umurunda değildi. Nigan Hanım sofradan kalkan Ayşe'ye dönerek, ''Hadi bize bir şey çal bakalım.'' dedi. ''Her şey o kadar sessiz ki.'' Ayşe'nin suratını astığını gördü. ''Hadi çal bize bir şey. Bunu istemeye de mi hakkım yok? Rahmetli babanın sevdiği o Alaturka gibi şeyi çal hiç olmazsa hadi.'' 24. Fırtına. Refik kapıyı açan hizmetçiye, ''Sait Bey'e bir şey bırakacaktım.'' dedi. Hizmetçi, Sait Beyler evde yoklar dedi. Atiye Hanım'la çıktılar, küçük hanım evde. Zaten bir zarf bırakacaktım dedi Refik. Ceketinin cebinden Osman'ın verdiği zarfı çıkardı. Hizmetçi, durun küçük hanımı çağırayım dedi. Refik'in paltosunu almak istedi. Refik paltosunu çıkarmadı, bir şeyler homurdandı ama zarfı bırakıp gitmedi. Hizmetçi de çıkmıştı zaten. Niye zarfı bırakıp gitmedim diye düşündü. Kapının önünde dikiliyordu, saatine baktı. 6'yı biraz geçiyor. Yazıhaneden erken çıkmıştı ama Beyoğlu'nda oyalanmıştı. Hizmetçi tekrar geldi. Güler Hanım şimdi geliyor, siz içeri buyurun dedi. Refik, yok yok zahmet etmesin, ben oturmayı... Keşke çağırmasaydınız dedi ve paltosunu çıkarıp içeri girdi. Yaz sonunda Sait Nedim Bey'in elinde likör bardağıyla kendinden geçtiği odaydı burası. Refik eşyayı seyretti. Yaldızlı bir çerçevenin içinde bir ayna gördü ve çekinerek kendine baktı. Yüzünü beyaz ve sağlıksız buldu ama bıyığını beğendi. 3 gün önce bayram yemeğinin üstüne, mezarlığa gitmeden önce sakalını kesmiş ama bu bıyığı bırakmıştı. Bıyık her zaman dağınık ve anlamsız duran yüzüne derli toplu bir anlatım vermişti. Bu Perihan'ın sözüydü. Refik aynaya bakarak Perihan'ı düşündü. Sonra endişeyle Güler'i hatırladı. Merdivenlerde ayak sesleri duydu. "Şaşırıyorum," diye mırıldandı. Güler odaya girdi, Refik gene "Şaşırıyorum," diye mırıldandı. Selamlaştılar, karşılıklı birkaç cümle söylediler. Refik cebinden zarfı çıkarıp anlatmaya koyuldu. Sait Bey'in Osman'dan rica ettiği iş mektubu örneği buradaydı. Sabah yollayamamışlardı çünkü hazır değildi. Mektup Almanya'ya, Siemens'e yazılmıştı ama aynı şeyler bir başka şirkete de yazılabilirdi. Bu bilgileri dikkatle veriyor, biraz sonra da bu evden çıkacağını düşünüyordu. Güler de abisiyle ilgili bir şeyler söylemeye başladı. Refik kadının söylediklerini dinlemiyor, elinde tuttuğu zarfı hemen verip çıkıp gitmeyi aklından geçiriyordu. Güler bir ara susar gibi olunca zarfı uzattı ve az önce söylediği bu iş mektubu kopyasıyla ilgili cümleleri tekrarladı. Güler, "Niye? Hemen gidiyor musunuz?" dedi. Sonra koşup hizmetçiye çayı getirmesi için seslendi. Refik'e biraz oturmasını rica etti. Refik'in cevabını beklemeden kendisi oturdu ve Refik'e kızının nasıl olduğunu sordu. Refik bir şeyler mırıldanarak Güler'in arkasından koyun gibi yürüdü. Kadının oturduğu divanın karşısındaki koltuğa oturdu. Söyleyecek başka bir şey olmadığı için yapmacıklı bir heyecanla kızını anlatmaya başladı. Küçük kızlarının zekası Refik'le Perihan'ın gurur kaynağıydı. Bu zekanın şimdiden bir yığın belirtisi vardı. Refik bu belirtilerden birkaçını anlattı, sonra belli belirsiz bir suçluluk duydu. Perihan'dan ve kızından bu kadına söz etmek canını sıkmıştı. Buna neden sıkıldığını araştırdı. Sonra, çünkü bu bir dul kadın diye düşündü ve daha çok düşünmekten korkarak verdiği mektup örneği hakkındaki bilgileri tekrarladı. Hizmetçi çayları getirdi. Bir sessizlik başladı ama kısa sürdü. İçeriye köpek girmişti. Hayvan Refik'i görünce önce şüpheyle durdu, sonra ihtiyatla yaklaştı, kokladı ve yabancı olmadığını anlayıp mangalın yanına uzandı. Güler sizi tanıdı dedi. Refik evet tanıdı dedi. Çabuk çabuk çayını içiyordu. Konuşacak şey de kalmadı diye düşündü. Suçluluk duygusuna kapılmaktan da korkuyor, Güler'in yüzüne bakmıyor, bu halinden de hiç hoşlanmıyordu. Ortasında garip bir mangal duran oda, içinde hiç alışık olmadığı bir eziklik ve yenilgi duygusu uyandırıyordu. Güler, bıyık bırakmışsınız dedi. Sakalınızı kesmişsiniz. Refik söyleyecek bir şey aradı ama başını sallamaktan başka bir şey yapamadı. Kadının bıyıklı ya da sakallı görünüşü hakkında bir yargı vermesinden çekindi. Sonra çayını bitirdi ve kalkmadan önce nezaket gereği bir şey söylemesinin doğru olacağını düşündü. Peki siz başka ne yapıyorsunuz? Hiç dedi Güler. Soruyu kavrayamamış gibi biraz düşündü. Evde oturuyorum. Bugün odamdaki eşyaların yerini değiştirdim. Evet, başka? Bir eğlence tertiplemeyi düşünüyoruz. Sahi mi? İlginç dedi Refik. Güler, siz ne yapıyorsunuz dedi. O gün Nişantaş'ın köşesinde sizi pek iyi görmemiştim. Refik, evet hastaydım dedi. Uzun bir süre evde yattım. Kaç zamandır ilk defa bugün yazıhaneye gidiyorum. Sonra birden içinden şunu söylemek geldi. İyi değilim. İyi değilim, hayatım rayından çıktı, ne yapacağımı bilemiyorum. Ama bunu düşünür düşünmez korkarak ayağa kalktı. Ayağa kalktığını fark edince şaşırdı. Çayını daha bitirmemiş, durup dururken yerinden fırlamıştı. Köpek de şaşırmış kendisine bakıyordu. Bir şey söylemiş olmak için getirdiği zarf hakkındaki bilgileri bir kere daha tekrarladı. Sonra kapıya doğru yürümeye başladı. Kapıya doğru yürürken yıllardır gururlandığı, gizli gizli övündüğü şu sevgili dengesini de artık kolay bulamayacağını anladı. Şimdi yanlış bir şey yapmamak lazım diye düşündü. Şuradan çıkayım, şu dul kadından kurtulayım. Kapının önündeydiler. Refik Allah'a ısmarladık dedi. Sait Bey ve Atiye Hanım'a selam söyleyin. Siz de çocuğa ve Perihan'a selam söyleyin. Refik kadının yüzünde alaycı bir şey görür gibi oldu, düşündü. Küçük ve cumhuriyetçi bir askerin dul karısı. Ben de küçük kızımın annesinin kocası. Tam çıkıyordu ki Güler, ''Eğlenceye çağırsak sizi Perihan'la gelir miydiniz?'' dedi. Refik, ''Gelirdik, niye gelmeyelim?'' dedi. Güler'e değil kapıya kadar gelen köpeğe bakıyordu. Güler, ''Eğlenir konuşurduk'' dedi. Refik, ''Konuşurduk'' diye düşündü. ''Konuşurduk, konuşurduk. Dul bir kadınla konuşmaya ihtiyacım var. Hayatım rayından çıktı.'' Sonra gene köpeğe bakarak, ''İyi olur'' dedi. ''Sizin gibi bir kadınla konuşmak istiyordum zaten.'' Hala köpeğe bakıyordu. ''Ne söyledim?'' diye düşündü. Güler'in yüzüne bakmadan merdivenlere indi. ''Hayatım rayından çıktı. Ne söyledim demin?'' Dışarıda soğuk ve hafif bir rüzgar vardı. Marmara tarafından geliyordu. Lodos'tan önceki bu yumuşak kış soğuğunu Refik iyi tanırdı. Nişantaşı, yosun ve deniz kokuyordu. Koku ıhlamur ağaçlarına, dükkanlara, kirli ve yeni apartmanlara, eski evlere, kravatlı erkeklere, her şeye sinmişti. Karakolun önünden caddeye çıktı. İnsanlar evlerine dönüyorlardı. İthalatçılar, müteahhitler, ölümü bekleyen Abdülhamit paşaları, bakkal çırakları, bahçıvanlar, gündelikçi kadınlar, bankacılar, memurlar, tramvay yolcuları evlerine dönüyorlardı. Sanki kimse havanın yosun koktuğunu düşünmüyor, herkes şu alelade günlük hayatın içinde hiçbir şey koklamadan yaşıyordu. Refik Nişantaş'ın köşesinde durdu. ''Eve gidiyorum, akşam yemeği yiyeceğim.'' diye düşündü. ''Sonra kitaplar okuyacağım. Hayatım niye rayından çıkmış olsun?'' 7. kaset 1. yüzün sonu.